köprüsü kurumlarımız. Hazırlayan ve sunan Gökçen Dursun ve Hatice Uysal.
Türkiye'nin yurt dışına açılan yüzü TRT, Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda Bir Gönül Köprüsü Kurumlarımız programına daha başlıyoruz sevgili dinleyicilerimiz. Mikrofonlarınızda ben Gökçen Dursun.
Ben Hatice Uysal.
Ve program yapımcımız Gökhan Akkaya ile birlikte tüm dinleyicilerimize sevgi, saygı ve muhabbetlerimizi iletiyoruz. Yaklaşık yarım saat boyunca sizlerle birlikte olmaya çalışacağız. Bugün program konuğumuz Deniz Feneri Derneği Ankara Şubesi Bölge Koordinatörü Sayın Hamit Kunt. Hoş geldiniz.
Hoş bulduk.
Evet, Hamit Bey ile bugün neler konuşacağız? Ramazan deyince şöyle bir dönüp bakıyoruz geçmişimize. Televizyon programlarından hatırladığımız Deniz Feneri'nin o güzel programları var. Bugün biz de Ramazan'dan bahsetmek istiyoruz Hamit Bey ile. Evet, Hamit Bey, Hatice Hanım'la başlayalım. Hatice Hanım, siz o günleri çok daha dolu dolu yaşadınız.
Evet, biraz dolu dolu biliyorsunuz. Bizim geçmişimizde bir yer edindi. Tabii yüzyılın iyilik hareketi deyince, Deniz Feneri deyince aklımıza ilk gelen Ramazan, şehir ve Ramazan programı ile yola çıktıkları için Ramazan'a dönük çalışmalarınızı bu programda ve Ramazan ayına denk geldiği için biraz ağırlıklı olarak yer vermeye çalışacağız biz. Gerek yurt içi gerek yurt dışı çalışmalarınıza yer verelim istiyoruz biz. Şimdi evet, biz veren elle alan ele buluşturan kurumlarımızı tanıtıyoruz bu programda. Bunlardan bir tanesi de Deniz Feneri ve bu ihtiyaç sahiplerinin ihtiyaçlarını anlayabileceğimiz en güzel zaman dilimi Ramazan galiba, değil mi Hamit Bey? Ve evet, bu yardımların ne kadar önemli olduğu da Ramazan ayında çok daha iyi anlaşılabilmekte. O açlığın, susuzluğun, belki o yoksulluğun daha derinden hissedildiği ay yoksullar tarafından, ama yine toklar tarafından da, oruç tutanlar tarafından da o duygunun anlaşılması için herhalde güzel bir zaman dilimi diyoruz, değil mi? Buyurun.
Kesinlikle. Ben de dinleyicilerimize saygılar sunuyorum. Herkesin Ramazan'ı mübarek olsun. Yüzyılın iyilik hareketi diye slogan haline getirdiğimiz bu güzel çığırın, bu güzel hareketin doğuşu bir Ramazan. Aslında belki böyle sürekli bir program, belki bir kurumsal yapı olması düşünülmeden başlanılmış bir program aslında. Şöyle, bir Ramazan ayında insanların iyilik duygularını, yardımlaşma duygularını ortaya çıkarmak, yoksulların kapısına gitmek, zenginden alıp yoksula bir şeyler vermek, zengine verme, sadaka, zekat ve hayır duygularını tekrar yaşatmak ve fakire de bu vesileyle bir nebze yardımcı olmak amaçlı bir program aslında.
O niyetle yola çıkılmış.
Ama gelindiği noktaya bakıldığı zaman anlaşılıyor ki öyle bir damar o zamanlar keşfedilmiş ki aslında bu keşif değil. Yani küllenmiş bizim bir değerimizin ortaya çıkması. Çünkü zaten bizim atalarımız, tarihimiz, Osmanlı deyince akla zaten vakıflar gelir. Vakıfsız Osmanlı düşünülemez zaten, biliyorsunuz.
Şimdi Osmanlı dediğinizde Hamit Bey, hakikaten bir dönem yaşanmış ki zekat verecek insanlar, zekat verecek insan bulamamışlar. O döneme gelinmiş imiş, ama şu an için baktığımız zaman dünya genelinde özellikle o kadar aç, o kadar yoksul insan var ki. Ve şu mesela Ramazan ayında diyelim ki Afrika'nın bilmem ne köyünde akşamleyin iftar edecek, ama iftar edecek bir lokma ekmeği olmayan insanlar var. Ve biz bunları biliyoruz artık, değil mi?
Kesinlikle. Aslında yani hani Osmanlı'nın bir sivil toplum devleti, bir vakıf devleti, hı hı, olduğundan zaten hep bahsedilir. Oradan da yola çıkarak bir kavramı yeniden aslında değerlendirmek lazım. Evet. Hani sosyal devlet denir ya, hı hı, aslında sosyal devletin çok da ötesinde ve üzerinde sosyal toplum olması gerekir. Ya yani sosyal toplum olmak bizim kültürümüze, bizim inancımıza çok daha uygun bir kavram, hı-hı, aslında. Hı-hı. Çünkü devlet dediğiniz olgu işte birileri tarafından çok kısa bir zamanda ele geçirilebilir. Hı-hı. Ama bir toplumu ele geçiremezsiniz.
Evet.
Ve geçirseniz de onu sürdüremezsiniz. Siz sosyal toplumsanız zaten sosyal devletsinizdir.
Evet.
Ama salt bir sosyal devlet bir sosyal toplum demek anlamına gelmez. Çünkü hani Allah Resulü ne buyuruyor? Komşusu açken
tok yatan
bizden değildir. Ya bu burada devlet içeren bir kavram yok. Hı hı. Toplumu anlatan bir kavram var burada.
Ve bireyi.
Ve bireyi anlat tabii ki. Zaten toplumun bir alt şeyi nedir? Ailedir, hı hı. bireydir. Oradan evet. zaten yola çıktığımız zaman. Yani eğer biz işte o Deniz Feneri programı o zamanlar her evde bireylerin tek gönüllerine indi. İşte oradaki yardımlaşma, iyilik duygularını ortaya çıkardı. Canlandırdı. Ve ondan sonra insanlar artık Deniz Feneri aracılığıyla o zamanlar bu ülkenin 2004'e kadar yurt dışına çıkmak bu ülkede yasaktı maalesef. Hı hı. Sivil toplumlar açısından bunu söylüyorum. Gidilmedik köy kalmadı. Belki Deniz Feneri aracılığıyla yardım ulaştırmayan belki aile kalmamıştır. Onu da ifade edeyim. Ya ben hatırlıyorum bir dağ köyünde bir imamın eşi bir bohça yapmış bize göndermişti. Bunu çeyiz olarak gönderin diye. Düşünün bir dağ köyünde bir imam. Yani oralara kadar ulaşmıştı Deniz Feneri'nin o programıyla bu iyilik hareketinin etkisi oralara kadar ulaşmıştı.
Evet, topluma kök saldı. Şimdi Ramazan'da ne tür çalışmalarınız var? Ramazan dediğimizde tabii ki aklımıza iftar sofraları geliyor. Bayram yaklaşıyor. Çocukların evet. bayram harçlıkları, çocukların bayramlıkları. Bilemiyorum evet. yani yine ona dönük ne tür çalışmalarınız
Şimdi,
var?
Şimdi aslında Ramazan deyince hep hani ibadet oruçtur ya. Hı hı. Ve işte açlıkla Allah'ın kullarını bir imtihanı aynı zamanda biliyorsunuz oruç ve açların halinden anlamak gibi bir misyonu da var Ramazan'ın. Gerçi bu kavramlar bazen orucun ibadet olma şeyinin dışında anlaşılmamalı o başka bir şey ama hı hı. her ibadetin bir de bir sürü yan sosyal etkileri Kesinlikle. De var. Bu da öyle bir şey. Buradan bakınca akla hemen gıda gelir. Hı hı. Yani açı doyurmak gelir. Öbürü işte yoksulu giydirmek, yetime efendim harçlık vermek, bayramlık vermek bir ikinci üçüncüldür ama asıl olan
açları doyurmak.
Ramazan dediğiniz zaman zaten nedir? Sahura kalkacaksınız, oruç tutmak için bir şey yemeniz lazım. Hı hı. Yoksa ne yapacaksınız? Yiyemezsiniz. İftar geldi, açsınız, iftar açacaksınız, gıda lazım. O yüzden en önemli yardımı gıdadır. Ramazan'ın. O yüzden biz de yani bir kumanya da sen bağışla diye başlık olarak koyduğumuz yıllardır bizim Ramazan
geleneğimiz
haline geldi. Çünkü biliyorsunuz kumanya kelimesi Ramazan'a ait bir paketi ifade eder aynı zamanda. Bütün marketler yaparlar, dernekler yaparlar, insanlar, aileler bile
esnaf,
mahalle evet, bakkalına evet. gider Aynen. marketine der ki bana 10 tane Ramazan kumanyası hazırladır. Hazırlar. O götürür dağıtır. Kumanya kelimesi aynı zamanda Ramazan paketi olarak da ıslahlaşmıştır bizde. Deniz Feneri de bir kumanyada sen bağışla kampanyasıyla 75 TL'lik bir paketimiz var. İki gıda kolisi olursa, ikili olursa 150 TL'lik. Şunu herkes düşünmeli. Önemli bir nokta çünkü şu. Ya Ramazan dediğimiz zaman bizim yeme lüksümüz de artıyor biliyorsunuz.
Evet, evet.
Evi özel evlerimizin yeme lükslerini de artırıyoruz. Bunu artırırken bir değil iki düşünsek değil mi? Bir paket hı hı. değil iki paket düşünmemiz lazım. Bir de olmayana imkanımız varsa şayet düşünmemiz lazım. En önemli projelerimizin başında bizim bir kumanyada sen bağışlı oluyor. Yani bütün dinleyenlerimiz Deniz Feneri aracılığıyla istediği kadar kumanya paketi bağışlayabilirler. Biz de bunları yoksullara Ramazan boyunca götürüyoruz zaten. Bir de bir başka yıllardan beri yürüttüğümüz bir sıcak yemek projemiz var.
Evlere.
Gelemeyene gidiyoruz bu projenin başlığı. Anlamı şu, eskiden çok daha fazlaydı bu. Şimdi azaldı ama yine de var. Hı hı. Yani Ankara'da şu arada ve özellikle büyük illerde, İstanbul'da, işte Antalya'da, Urfa'da, başka yerlerde Suriyeli ailelerin içinde zaman zaman çıkıyor. Oralardan gelmiş, baba şehit olmuş, bir anne ve birkaç çocuk, evde pişirecek bir şeysi yok. Biz kendi aş evlerimizin olduğu yerlerde yemeğimizi pişiriyoruz. Önceden tespit ettiğimiz ailelere gönüllerimizin araçlarıyla, sefer taslarıyla evlerini teslim ediyoruz. Bu da bizim ikinci projemiz. Bir ayrıca çocuk kulesi dediğimiz bir projemiz daha var. Hı hı. Bu çocuk kulesi de şu, bu da bayramlık bir projemiz. Belli yerlerde tespit ettiğimiz yoksul kesimlerde o kulenin içerisinde çocuklar açtığı zaman çok hoşuna gidecekleri.
Neler
çikolata
var?
Efendim kraker vesaire. Kız çocuksa efendim bir kız bebek, erkek çocuksa bir araba gibi oyuncakların da içinde bulunduğu bir çocuk kulesi. Yani çünkü özellikle yoksul kesimlerde belki cidden onları hiç göremiyorlar. Böyle bir projemiz var ayrıca. Bir de Ramazan ayı bitmeden gıda paketlerimizin yanına bir de temizlik kulesi ekliyoruz. Yani
o neden? Şudur, çok önemli aslında değil
bakın,
mi?
Temizlik imandadır biliyorsunuz. Evet. Yani yoksul kesimler belki temizliği mecburen ihmal ediyorlar.
Biraz da maddi sıkıntıdan dolayı
ihmal ediyorlar.
Çünkü o da bir ekonomik
kesinlikle
olması
öyle.
Gerekiyor.
Bir de bayramdan önce de bütün evlerde temizlik yapılır biliyorsunuz. Özellikle yapılır. Ama temizleyecek malzemeniz yoksa ne yaparsınız? Es geçersiniz. Biz 2-3 ayda bir gıda dağıtırken temizlik kulesi dağıtıyoruz. Ama Ramazan'da dağıttıklarımızda özellikle yanına temizlik kulesi ilave ediyoruz. Ki aileler o bayram temizliğini yapacakları temizlik malzemeleri içerisinde olsun diye. Mesela bunun içerisinde kolonyası bile var mesela. Gelene ikram edecek. Ve Ramazan kulelerimizin içerisinde mesela bayram şekerleri de koyuyoruz özellikle. Yani çünkü o mevsimde o gerekli bir şey. Bayramlık giysi projemiz bütün giyim mağazalarımızın olduğu yerlerde bayramdan önce özellikle çocuklu aileleri çağırarak ve bayram giysilerimizi biraz daha itinayla hazırlıyoruz özellikle. Çünkü yıllardan beri biz bunu çok yaşadık. Gerçekten bazı kesimlerde yoksul kesimlerde hiç yeni giysi alamamış hala insanlara rastlıyorsunuz.
Evet.
Yani bayramda çocuğuna yeni kıyafet alamayacak, yeni ayakkabı alamayacak, yeni gömlek alamayacak, yeni bir pantolon alamayacak hala aileler var.
Evet.
Ve bu son işte 5-6 yıldır da Suriyeli aileler başta olmak üzere mültecilerimiz var özellikle. Bayramlık ailelerimizi ayrıca giydiriyoruz. Bir de yetimlerimize bayramda özellikle harçlıklar veriyoruz.
Yetim harçlığı.
Evet. Ayda 100 TL olmak üzere yetim harçlığı veriyoruz. Tespit ettiğimiz yetimlere. Çünkü zaten yetimin ailesi yoksul biliyorsunuz. Zaten zar zor geçiniyor. O çocuğun şahsına bir para vermek, harçlık vermek hiç onun aklına bile gelmez. O zaman biz yetimleri çağırıyoruz bizzat. Ve diyoruz ki bu senin harçlığın. Sen git bununla kendin alışveriş yap. Ne istersin? İşte oyuncak mı istersin, çikolata mı istersin, başka bir bayramlık mı almak istersin? Özellikle biz yetim harçlığı projesinde yetimin kendisine bizzat destek vermek istiyoruz. Yani ayrıca bir yetim büyütüyorum projemizin Ramazan içerisinde biraz daha fazla duyurmaya çalışıyoruz. Çünkü şöyle bir sosyolojik olgu var biliyorsunuz. Ramazan ayı bizim insanımızın özellikle yardımlarını çok daha fazla biriktirip verdiği aylar.
Evet, yani zekatını verecekse
Ramazan'da veriyor. Hatta hayrını verirse Ramazan'a denk getiriyor ki bu ayda yapılan iyilikler, hayırlar misliyle kat be kat Allah katında kıymetlidir
İnşallah.
Diye. Yetim hamiliği bu. Bir yetim için ayda 100 TL getiriyor vatandaşımız. Diyor ki ben Ramazan'da biriktirdim. Bir yıllık bir yetime bakacağım diyor. Ramazan'da onu bize veriyor.
Kesinlikle.
Biz de bir yıl boyunca ayda 100 TL o yetime onu ulaştırıyoruz. Bir de ayrıca
Ramazan'da akikadır ya da adak kurbanları olanlar da yine Mesela Ramazan
evet, aynen öyle yapıyorlar.
Değil mi?
Onu da akikalarını tabii biriktiriyor mesela. Çocuğu önceden doğmuştur ama diyor ki ben akikasını Ramazan'da keseceğim diyor.
Ki iftar sofralarında, bereketli
olsun diye. Biz akikaları, diğer şükür kurbanlarını, diğer adakları hepsini bizim şeylerimizde, kesimhanelerimiz var. Oralarda şey yapıyoruz. Sonra mesela birçok firma var, birçok böyle aile var. Cidden biriktiriyor parasını. Diyor ki ben şu kadar param var. Bu paramla ne yapabilirim diyor. Biz de işte bu projeleri önüne koyuyoruz bunların. Hı-hı. Mesela bir tanesi de bunlardan yetim bursu. Yetim çocukların okuması için onlara burslar veriyoruz. Evet. Yani ayda 200 TL olmak üzere 8 aylık eğitim döneminde toplam yıllık 1600 TL yetim bursları veriyoruz. Ayrıca yetim düğünleri projemiz var. İnsanlara bunları sunuyoruz. Diyoruz ki bakın projelerimizin içerisinde yetim düğünleri var.
Hı hı.
Siz işte bir düğünün toplam bedeli 10.000 TL. Tabii 10.000 TL'ye biz bir düğünü komple yapmak mümkün değil ama yetimin bazı eşyalarını, temel eşyalarını alıyoruz bu parayla.
Evet.
Temel eşyalarını alıyoruz. Geri kalanına da bir destek olmuş oluyor aynı zamanda. Yetimlerin düğünlerine 10.000 liralık eşya desteği vermek üzere. Ama bazı bağışçımız çıkıyor diyor ki ya 10.000 lira olmaz diyor, siz bana yetim bulun, ben tamamını karşılayayım diyor.
Evet.
Onu da o bağışçımızın bir şartı olarak tamamen karşılayabiliyoruz. Ama projemizin içerisinde bir böyle bir katalog gibi yapıyoruz. Bağışçımızın önüne koyuyoruz. Bağışçımız diyor ki ben işte 2 tane yetime burs vereyim. Şu kadar işte 500 tane gıda alayım. 3 yetimin düğününü yapayım gibi içinden seçip bir kendine bir şey bütçe oluşturuyor.
Evet.
Biz de o bütçeyle projeleri gerçekleştirmiş oluyoruz. Adak, akika ve şükür kurbanlarından bahsettik. Ayrıca öğrenci evlerini donatma gibi başka bir projemiz daha var. Özellikle bunu söylemekte yarar var. FETÖ'nün evlerinde, yurtlarında kalmış ama oralardan ayrılmak zorunda kalmış o kadar çok öğrenci bize geliyor ki diyor
kesinlikle.
Ki ben ne yapayım diyor.
Hı hı.
İşte yurt çıkmamış. Devletin yurtları herkese yeterli değil.
Evet, evet.
Ondan sonra diyoruz ki o zaman siz arkadaşlarınızla bir araya gelin ama sadece salt bireysel değil.
Hı hı.
İşte bazı güvendiğimiz kuruluşlarımız var. İşte İlim Yayma gibi, TÜRGEV gibi, bazı Ankara'da YABEN var mesela, Yaşam Boyu Eğitim Derneği, ben de yönetimindeyim o derneğin. Yani diyoruz ki sadece kendi başınıza olmaz. Bunlardan birisi aracılığıyla bir program dahilinde bunun olması lazım.
Hı hı.
Çünkü genç bu. Yani 3-5 genç bir araya gelip onları kendi başlarına bırakmak doğru olmuyor.
Evet.
Belli bir kontrol bağları sistemiyle.
Tabii
kesinlikle. Bu kuruluşlarımızdan herhangi biriyle ortaklaşa onlar programlarını takip ediyorlar. Eğitim açısından o sohbetlerini takip ediyorlar vesaire falan. Biz de ev eşyalarını karşılıyoruz.
Hı hı. Ne kadar?
Evleri bulunuyor. Biz de onların ev eşyalarını karşılıyoruz. Ayrıca sadece öğrencilerin değil normal insanlara da ev eşyası veriyoruz. Biz normalde Deniz Feneri olarak ikinci el kıyafet almamaya çalışıyoruz. Yani bizim giyim mağazalarımızda ki giyimlerin tamamı sıfır
kullanılmamış
yenidir.
Kıyafetler.
Ama
eşya konusunda
kullanılabilir veya tamir edilebilir ise eşya alıyoruz. Bizim tamir atölyelerimiz var. Ustamız bunları tamir ediyor ve biz yoksulun evine bakıyoruz. İşte o kadar gerçekten ikinci bu bizim tamir ettiğimiz ikinci el eşyalarla evlenmiş gençlerimiz var ki gerçekten yok.
Evet.
Yok yani bize de yenisi kalmamış mesela. Bazıları mesela buzdolabını yeni vermişiz, çamaşır makinesini yeni vermişiz ama bazı eşyalarını ikinci el vermişiz mesela. İkinci el eşyalarla yaptığımız düğünler var bizim yani.
Evet,
yani o yoksul için diyor ki ben bir ev kurayım da diyor yani.
Hı-hı.
Bir araya gelmişler gençler, anlaşmışlar. Ev eşyaları da veriyoruz. Ayrıca bizim yıllardan beri yürüttüğümüz bir güzel evin projemiz var. O da şu. yoksul gelmiş bize, ya diyor yıllardan beri dededen kalmış bir evim var, orada oturuyorum ama işte duvarım göçtü, çatım çöktü, ben bunu tamir edecek gücüm yok diyor.
Aslında bu birçok programa da örnek oldu evet. Bu. Evet. Televizyonlardaki ardından evet. Bazı programlar başladı bunu örnek alarak.
Şimdi diyor ki mesela bir beldeden bir grup gönüllümüz diyor ki beldenizde bir aile var. Ya bunlar işte ailesinden ayrıldı, ortada kaldı, kalacak yeri yok bunların, kira ödeyemiyorlar. Ya belediye bunlara bir arsa verecek. Ya buraya bir ev yapabilir miyiz? Hemen oraya işte iki oda bir mutfaklı, bir mini, bir şirin, çok güzel evet, bir ev yapıyoruz evet. Ve bunların tamamının eşyalarını da veriyoruz.
Evet, içinde yani, evet. Yaşıyorsunuz.
Ve o kadar çok mutluluklara şahit olduk ki binlerce. O işte yaklaşık 10 yıldır bu proje devam ediyor. Binlerce evi böyle onardık ve yeniden yaptık. Yani hamdolsun. Yani gerçekten birçok programa model oldu bu bizim projelerimiz. Yani Ramazan deyince aklımıza böyle sıraladığımız zaman bu tür böyle projeler geliyor. Tabii bunlar bizim yurt içinde yaptığımız
evet,
projeler.
Yani yurt dışında
ama
neler var?
Yurt dışında özellikle bu yıl 41 ülkeye inşallah gidiyoruz.
Evet.
41 ülkede yetim sofraları kuruyoruz. Yani yetim sofralarımızın iki başlığı var. Bir, bazı yetimhanelerin böyle aylık yetim gıda masraflarını biz karşılıyoruz. Ama aynı zamanda oralarda bir veya iki akşamda özel iftarlar yapıyoruz. Çünkü
topluca.
Çünkü kendi iftarlarında yedikleri tek çeşit bir şey.
Evet.
Yani inanın menüde ne var o akşam bir pilav bulmuşsa o var, yanında bir kuru fasulye, genelde o tür şeyler var. İkisini karıştırıyor. Yanında içecek yok, su ile bunu yapıyorlar. Ben evet. Çok şahit oldum. Yani bir meyve su yanında imkansız bir şey.
Bir yoğurt. Bir
i̇şte şey. yok yoğurt zaten bilmiyorlar. Yok zaten yoğurt.
Hani misal bizim sofraya göre.
Kültürlerinde yok zaten. Meyve evet. Suyu da zaten alacak imkanları yok. Sadece bir işte pilav, pirinç, böyle işte tatsız tuzsuz bir şey zaten, yağ
yanında
yok, şey
fasulye.
Yok. Yanında bir böyle barbunyamsı, böyle renkli, bizim beyaz fasulye yok onlarda da, genelde böyle barbunya gibi bir şey. Bunu şey yapıyorlar, bir tasla karıştırıp onu yiyorlar. Yanında bir tas su ile beraber.
Ben şunu hatırlıyorum, sözünüzü kestim ama Afrika'daki bir Müslüman, hatta çocuk diye hatırlıyorum. Acaba diyor, ben iftar yapmadan oruç tutsam Allah bunu kabul eder mi diyordu.
Ya.
Gerçekten çok ağır.
Ya evet, kesinlikle. Ya biz tabii
sofralarımıza baktığımızda
evet, yani kesinlikle. Yani biz tabii aslında bu da Ramazan'ın bir sapması, bunu da ifade etmek lazım. Yani Ramazan'ın içindeyken
bir tarafta iftar edebilecek kumanyası yok. Diğer taraftan da siz biraz önce saydınız. Sadece kuru fasulye, pilav dediniz. Bizim çorbasından, salatasından, tatlısından, etinden düşünün
kaç çeşit içecek,
ondan sonra sofralar ve israfa varan.
İşte ya Ramazan'a özel yiyeceklerimiz var bizim.
Evet,
i̇şte
evet.
Pidemiz var, güllaçımız var, bir sürü.
Hepsi.
Ve bizim Ramazan sofralarımızın birçoğu gerçekten israf yani.
Evet.
Yani hani biz başta söyledik ya, yani Allah bu ibadeti, açları hatırlayın. İşte derken tam tersi, biz daha az yememiz gerekirken Allah aslında bize Ramazan'da biraz da belki daha az yemeyi öğretiyor.
Aynen
öğretiyor.
Zaten ama çoğunda.
Ama biz daha çok yiyoruz değil mi?
Biz iftarda
başlarımıza
biz daha çok yiyoruz. Yani bunun altını çize çize vurgulamak lazım. Belki Ramazan'ın yani anlamının en büyüğü şu. Yani Ramazan'da daha az yemeği de öğreneceksiniz.
Kesinlikle.
Ramazan'dan sonraki zamanlarda da daha az yiyeceksiniz.
Evet, evet.
Yani çünkü aslında bizim vücudumuza daha az yetiyor zaten aslında.
Sünnet ikidir zaten değil mi? Yani
kesinlikle.
İki öğün yemektir.
Ya zaten yani çok yediğimiz bizim bünyemize faydalı bir şey değil ki zaten, biliyorsunuz.
Evet.
Yani biz çok yediğimizi vücudumuzda tutmuyoruz ki, yağ olarak birikiyor evet, bize. Evet. Sorun oluyor yani.
Olarak,
kesinlikle öyle oluyor. Yani bu yurt dışlarında da Ramazan iftarları, Ramazan oradaki de yetimlere de yetim iftarları, onlara da harçlık veriyoruz inşallah. Onlara da harçlıklar dağıtıyoruz. Yetim ailelerine gıdalar da aynı zamanda veriyoruz. Yapabildiğimiz yerlerde, her yerde yapmak zor biraz. oraların kendi geleneksel kıyafetlerini bir yerlerde bulup o yetimleri aynı zamanda bayrama bayramlık olarak da kıyafet de onlara.
Geleneksel kıyafetlerini.
Zaten tabii. Çünkü bizim kıyafetlerimiz onlar için bir bayramlık değil.
Aynen.
Bir kot pantolon onlar için bayramlık değil.
Genelde
bir,
öyle
bir yanılgıya yerde
düşüyoruz aslında.
Kesinlikle.
Mesela Suriyelilere ya da işte başka ülkelere kıyafet gönderilmemesi gerekiyor. Çünkü bizim güzel bildiğimiz kıyafetler onlara göre güzel olmuyor. Çünkü
tabii
gelenekleri çok farklı.
Çok farklı.
O konuda anlayışlı olmak ve o yöreye uygun.
Hele bayramsa zaten bayramda kendi geleneksel kıyafetleri var. Onları giyiyorlar. O çocuğa siz en güzel blucunu götürseniz en güzel kot pantolonu yok.
Evet.
Onu giymez o. Yani bayramda o kendi kıyafetini giyecek. Yurt dışında özellikle bahsettiğim gibi 41 ülkede deniz feneri olarak inşallah yetim sofraları kurmuş olacağız. Yetimlere haçlık vermiş olacağız. O yetimlerin ailelerine inşallah aynı zamanda gıda da vermiş olacağız. Evlerinde de yemek pişirsinler diye. Bazı ülkelerdeki ulaşabildiğimiz yetimlere aynı zamanda kıyafetler de, yetim bayramlık kıyafetler de inşallah vereceğiz. Bu vesileyle tabii biliyorsunuz yani bir yardımın aslında iyiliğin ve sadakanın az, ibadet de öyledir ama devamlılığı daha kıymetli ve önemlidir. Aynı zamanda bunları yaparken gittiğimiz ülkelerde bu yetimhanelerin işletmelerinin ve yeni yeni yetimhane açmanın da yollarını da aynı zamanda arayıp yeni yetimhaneler oralarda açmaya çalışıyoruz. Çünkü yetim okulları demek daha doğru. Çünkü yetimhane kavramı biraz demode bir kavram şu anlamda. Geleneksel klasik bir kavram. Sadece yetimin yediği, içtiği, doyduğu ve yattığı, barındığı yer gibi anlaşılıyor. Ama öyle değil. Yani yetim çocukların modern eğitim ve akademik eğitimi de görmeleri lazım. Ve kendi ülkelerinin geleceklerinde belirleyici rol oynamaları lazım. Çünkü birçok yerde şahit olduk. Ben en son Kenya Lodvar'da bir kardeşimizle karşılaşmıştım. Kendi yetiştiği, büyüdüğü yetimhanenin şimdi idarecisi olmuş. Gitmiş
güzel
başka bir ülkede üniversiteyi bitirmiş. Dedim ki mühendis sen neden gidip başka bir iş daha çok iş yapabilirsin? Dedi ki beni burası büyüttü. Benim buraya karşı bir sorumluluğum var. Orada da bir yetim iftarımız var. İnşallah orada bir de su kuyusu projemiz de var.
Evet, onu da diyecektim. Şimdi önümüz yaz Sayın Kunt. Yaz deyince belki işte susuzluğun en çok hissedildiği dönem. Gerçi bize göre yaz ama Afrika her daim yaz ve her daim orada susuzluk devam ediyor. Sizin yurt dışı su kuyusu projeleri, çünkü su hayattır.
Kesinlikle.
Yani hem içme suyu hem de tarım olarak kullanılabildiği için su kuyusu projeleri de herhalde devam ediyor değil mi?
Şimdi kesinlikle yani onlarca ülkede Afrika kısmen Asya ülkelerinde Bangladeş'te işte Arakan'da oralarda yağmur çok ama çok kirli sular.
Temiz içme
o yüzden
suyu yok.
Temiz içme suyu yok ama özellikle Afrika'da hiç su yer yüzünde. Şu ara bazı yerlerde yağmurlar alıyoruz, duyuyoruz ama yağmur dediğiniz 2 ay orada.
Evet.
2 ay sonra.
Toprak
emdimi de bitiyor. Yani kalıcı mutlaka su kuyuları yapmak gerekiyor. Bu su kuyusu projelerimiz devam ediyor. Bütün Afrika ülkelerinde her bir ülkenin kendi maliyetleri değişiyor. Açtığınız su kuyusunun açtığınız derinliğe göre maliyetleri değişiyor. Yani 1500 dolardan tutun işte 50 bin 100 bin dolara kadar çok büyük su kuyusu projelerimiz var. Bağışçılarımız da bize geliyor diyor ki ya benim şu kadar bir bütçem var. Bana hangi ülkede su kuyusu açabilirsiniz? Biz de ona işte 1500 dolardan başlıyoruz. Su kuyusu projeleri öneriyoruz.
Bütçesine uygun olanı.
Aynen öyle.
Seçiyor.
Mesela şu anda bizim Kenya'da bitirdiğimiz ve inşallah Ramazan'dan sonra açılışını yapacağımız bir yetim külliyemiz var. Orada bir su kuyusu açmamız gerekiyor. Ama sanırım o su 5000 dolar en az.
Evet.
Ya çünkü oralarda coğrafi koşullar biraz öyle. Sanırım 60-100 metre arasında tuzlu bir tabaka olduğundan bahsettiler. Oradan daha yukarıdan çıkardığınız sular hiç kullanılmıyor.
Evet.
En az o tabakadan bir 100 metre daha aşağı inmeniz gerekiyor ki o suyu kullanabilirsiniz. Yani o yüzden yaklaşık 35.000 dolar civarında bir orada masraf gerekiyor. Ama o suyu çıkardığınız zaman orayı zaten kurtarıyorsunuz.
Değil mi? Evet.
o bölgeyi kurtarıyorsunuz.
Evet, kolaylıklar diliyoruz biz de. Allah razı olsun. Güzel çalışmaların devamını ve buradan da şunu da söyleyelim. Biz bütün dinleyicilerimizden destek bekliyoruz tabii ki. Çok teşekkür ediyoruz. Sizi yorduk ama önemliydi bunu dinleyicilerimizle paylaşmak. Dedik ya, bu güzellik tohumlarının ekilmesine adına bizim de böyle küçücük bir katkımız olsun istedik.
Allah razı olsun. Ben de bütün dinleyenlerimize sevgi, saygı ve muhabbetlerimi sunuyorum.
Evet sevgili dinleyicilerimiz, haftaya tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.
Hoşçakalın.
Gönül Köprüsü kurumlarımız. Hazırlayan ve sunan Gökçen Dursun ve Hatice Uysal.